Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 45. Ayrım. 6. Bölüm. 13 Kasım. Ebu Haşim kazandı. 68. Maryland 22-24. Frankie, Piedmont kavşağını geçince sola döndü. Lutherci Kilisesi'nin yanından geçtiler. Ronnie hemen arkalarından geliyor, arayı fazla açmak istemiyordu. 700 metre kadar sonra Bisto sağa sapmasını söyledi. İki tarafı ormanlık bir patikaya girdiler. 50 metre kadar sonra bir açıklığa vardılar. Arabanın farları sık ağaçları aydınlattı. "Burası," dedi Visto. "Açıklığa gir, kontağı kapat, farları da söndür." Frankie söylenenleri yaptı, arabayı durdurdu. Ronnie de gelip durdu, farlarını söndürdü. Visto arabadan neredeyse zifiri karanlığa indi. Sol elindeki güçlü elektrik fenerini açmama kararındaydı. Görüş çok kötü değildi. Orman ayın ışığıyla aydınlanıyor. Parlak yıldızlar bulutsuz geceyi ışıtıyordu. Visto bir sigara yaktı. Burun deliklerine dolan taze çam kokusunu hissetti. Ormanın sessizliği kulaklarını doldurdu. "Duyuyor musun Frankie?"
"Neyi?"
"Hiçbir şeyi. Dediğim bu işte adamım. Burası kahrolası bir mezarlıktan farksız." Gözlerini ormanın derinliklerinde gezdirdi. Ricky ve Hector oralarda bir yerlerde saklanmış bekliyorlardı. Sigarasından derin bir nefes çeken Miston'un yüzünde bir memnuniyet ifadesi belirdi. Artık her şey hazırdı. Kısa namlulu 38'liklerden birini cebine atmış ve heyecanını yatıştırmak için tabancanın sertliğini, soğukluğunu okşuyordu. Frankie ise Matt'i uzun yağmurluğunun altına saklamış, kayışından boynuna asarak kullanmaya hazır bir halde tutuyordu. Frankie'nin tek yapması gereken, yağmurluğunun düğmelerini açıp tetiğe basmaktı. Gerisi hasta la vista. Dipnot. İspanyolca görüşürüz. Göt deliği olacaktı. "Burası ne kadar soğuk adamım," dedi Bisto. Ceketinin yakasını kaldırdı, ellerini ovuşturdu. "Saat kaç?" Frankie ay ışığında saatini görmeye çalıştı. "Sanırım tam 10:30. Biri geliyor beni," diye haykırdı Ronnie. Bisto arkasına döndü. Yoldan ayrılıp patikaya sapan, aydınlığa yaklaşan arabayı gördü. Daha bitmemiş sigarasını uzaklara fiskeledi. Dans zamanı geldi. Carla Playmot'u minibüsün yanında durdurmak üzereydi. "Motoru durdur ama farların açık kalsın," dedi Gorev. Arabadan çıkmaya davrandı. Carla elini endişeyle genç adamınkinin üzerine koydu. "Dikkatli ol Nikolay."
"Hiç merak etme. Sen arabanın yanında dur ve bir bela işareti görür görmez atılmak üzere hazır bekle."
Carla başını salladı. Direksiyonun arkasından çıktı. Gorev genç kadını arabanın yanında bırakarak Visto'ya doğru yürüdü.
"Anlaşılan tam zamanında gelmişsin. Randevularıma hep vaktinde gelmeye çalışırım. Sen nasılsın adamım? Bu işi bitirmeye hazır mısın?"
"Ne zaman istersen. Paranın gerisini getirdin mi?"
Gorev göğüs cebine dokundu.
"Burada Bay Visto."
"İşte duymak istediğim."
Visto baş parmağıyla minibüsü gösterdi.
"Mallara son bir göz atmak istersin herhalde. Boya işini beğeneceğinden eminim."
"Umarım öyledir Bay Visto."
"Öyle. İşimizi bitirdikten sonra herkes kendi yoluna gider."
Bisto minibüsün arka kapılarını açtı. Feneriyle arabanın içini aydınlatınca Gorev o öğleden sonra Frankie'nin açtığı bavulları tanıdı.
"Bakmamın sakıncası var mı?"
"Rica ederim."
Gorev bavulları minibüsten indirdi. İkisini de açarak üniformaları ve silahları kontrol etti.
"Bu sefer de her şey istediğim gibi. Minibüse yapıştırılacak işaretler nerede?"
Minibüsün yan tarafında uzunca bir karton kutu duruyordu. Bisto kutuyu kendine doğru çekti. Kapaklarını yırtarak açıp bir dizi polis işareti gösterdi. İçlerinden birini aldı, elindeki fenerle aydınlattı.
"Söylemiştim. Bunları yapıştır, minibüsü gerçeğinden ayırt edemezsin."
"Nasıl?"
Gorev öteki işaretleri de gözden geçirdi.
"İyi."
Bisto kutunun kapağını kapattı. Minibüsün arkasından bir adım geri atarak kapıları itti. Gorev elini uzattı.
"Minibüsün anahtarları lütfen."
"Anahtarlar Ronnie'de. Anahtarları ver Ronnie."
Ronnie yaklaştı. Anahtarları Visto'ya uzattı. Gorev anahtarları almak için yaklaştığında Visto elini çekti ve anahtarları havada sallamaya başladı.
"Bu kadar acele etme tatlım. Önce seninle konuşmamız gerekiyor.
Nasıl bir konuşma olacak bu Bay Visto? Görebildiğim kadarıyla sen ve ben belki birlikte başka işler de yapabiliriz.
Nasıl işler?
Suç ortaklarının birlikte yapacağı işlerden. Bak, bütün bu malzeme bana büyük bir şeye hazırlandığınızı düşündürüyor. Banka işi ya da belki maaş arabası soygunu. Böyle bir işte bir ortaktan yararlanmak isteyeceğini düşündüm. Benim gibi biri her çeşit kaynağa ya da uzmana ulaşabilir. Benim gibi birinin çok yardımı olur. Böyle bir yardım teklifi geldiğinde kabul etmek akıllıca olabilir. Beni anlıyor musun?
Sanki birden Gorev'in jetonu düşmüştü. Göz ucuyla Frankie'nin usulca yaklaştığını, yağmurluğunun düğmesiyle oynadığını gördü.
Yardımına gerek olmayacak.
Nedenmiş o?
Eğer senin ve arkadaşlarının bu yönde bir düşündüğü varsa, bu düşündüklerinizi hemen unutmanızı öneririm. Çok tehlikeli bölgedesiniz.
Visto'nun yüzü bembeyazdı.
Bir daha söyle.
Canınız yanabilir.
Eğer sana bir öğüt vermemin sakıncası yoksa Bay Visto, sana vereceğim parayı al, minibüsü bırak ve bu konuşmayı unut. Böylece hiçbirimizin başı ağrımaz.
Visto alçak sesle güldü.
O öğüdünü ne yap, biliyor musun?
Bembeyaz götüne sok.
Gülmesi bitti. Bir adım yaklaşıp tehdit dolu gözlerini Gorev'e dikti.
Biliyor musun bayım, senin neye ihtiyacın var?
Neye?
Bir nezaket dersine. Sana yerini öğretmek gerek. Ben de tam bunu yapacak adamım.
Visto kafasını salladı. Dönüp Frankie'ye baktı.
Bu herif hakkında tek söyleyebileceğim, benimle böyle konuşmak için fazla cesur oldu.
Frankie sırıttı.
Herif çıldırmış olmalı beni.
Çılgın ya da değil, umarım söylediklerinin arkasında durur.
Visto yeniden Gorev'e döndü.
Durmazsan bayım, sen ve bu kancık boğazınıza kadar boka battınız demektir.
Hala arabanın yanında bekleyen Carla'yı süzdü.
Aslında karıyı düzmek de isteyebilirim. Hoşuma gidebilir.
Gorev sakin bir sesle konuştu.
Biliyor musun, bugün bir ara birinin bizi izlediğine yemin edebilirdim. Bir şey çıkmadı ama şimdi burada olanlar çok daha rahatsızlık verici.
Sen neden bahsediyorsun?
Bize sürpriz yapmak için ağaçların arasına saklanan iki arkadaşından.
Mışıl mışıl uyuyorlar. Birkaç saat daha uyurlar herhalde. Uyandıklarında bana kalırsa bir doktora görünmek isteyeceklerdir.
O anda donup kalan Benny Visto, hayatının en korkunç yanlışını yaptığını anladı.
''Nalla şunu Frankie!''
diye haykırdı. Frankie elini uzattı, yağmurluğunun önünü yırttı. Gorev'in havadaki sağ elinde susturuculu baretta göründü. Tabancanın sesi duyuldu. Sol omzundan vurulan Frankie bir çığlık atarak olduğu yerde döndü, toprağın üzerine devrildi. Onun arkasında duran Ronnie minibüse doğru hamle yaptı. Ama Carla çoktan Playmont'un açık penceresinden uzanarak akrebi kapmış, iki eliyle tutarak Ronnie'ye çevirmişti bile. Ronnie genç kadının nişan aldığını görünce öylece kaldı.
''Tanrı aşkına ateş etmeyin bayan, silahım bile yok.''
Gorev, Visto'nun 38'liği çıkardığını gördü ama çok geç kalmıştı. Bir kurşunla adamı sağ kolundan vurdu. Visto sendeledi, sırt üstü düştü.
''Tanrım!''
Gorev 38'liği ayağıyla uzaklaştırdı. Silahını Frankie ve Ronnie'den ayırmayan Carla'ya bir baktı, sonra Frankie'nin yığılıp kaldığı, eliyle yarasını tuttuğu yere yürüdü. Makineliği adamın boynundan çekip aldı.
''Bunu ben alayım.''
Silahın şarjörünü çıkardı, ağaçların arasına fırlattı. Sonra makineliği bir kenara attı. Visto hala yerde yatıyor, bir eliyle kanlı yarasını tutuyordu. Gorev yanına yaklaştı.
Tamam, dedi Visto. Boktan bir hata işledim.
Daha da kötüsü.
Sözünü tutmadın Bay Visto.
Benim geldiğim yerde de bunu bağışlamazlar.
Gorev Baretta'yı doğrulttu.
Aslını sorarsan senin gibileri için çok kullanılan bir ceza yöntemi var.
Tanrı aşkına!
Visto daha fazla konuşamadı. Çünkü Gorev tetiğe bastığında tok bir ses duyulmuştu. Kurşun, Visto'nun sağ diz kapağına isabet etti, kemiğini dağıttı. Adam böğürdü. Gorev, para dolu zarfı Visto'ya attı.
Sözümü tuttuğumu görmen için. Son ödeme, 10.000 papel. Bir de uyarı Bay Visto. Polise gidip olanları anlat, seninle yine karşılaşırız. Ama o zaman diz kapağını ateş etmem. Çok daha özel yerlerinden başlarım. Başlarım, dedim, unutma. Aslında işimi bitirdiğimde bir mezarcıya ihtiyacın olacağından eminim. Birbirimizi anlıyoruz, değil mi?
Evet.
Visto iki elini dizine kapatmış, parmaklarının arasından sızan kanı dindirmeye çalışıyor, acıyla kıvranıyordu.
Evet, anladım.
Frankie kafasını salladı. Patikanın ucunda kaybolan minibüsü, hemen arkasından giden kadının kullandığı Playmot'u izledi.
Bu kahrolası da kimdi? Buraya gel!
Diye haykırdı Visto. Frankie acıdan uyuşmuş omzuna, parmaklarından süzülen kana rağmen denileni yaptı. Visto hala dizini tutuyordu. Kanama daha da artmıştı. Üstelik yaralı kolunda hissettiği uyuşukluktan da korkuyordu.
Kim olduğunu bilmiyorum. Hiç de merak etmiyorum. Ronnie, bu kanamayı durduracak bir şey bul. Frankie, yardım et şuna. Benim de yaram kanıyor. Tanrı aşkına ben bayılmadan dediğimi yap. Bir şey bulurum beni.
Ronnie arabaya doğru seyirtti. Az sonra bagajdan aldığı bir iple döndü. Ronnie, Frankie'nin tuttuğu fenerin ışığında cebinden bir çakı çıkardı. İpten iki parça kesti. Bir parçasını Visto'nun koluna, omuzuna yakın bir yere, ikincisini de dizinin üzerine bağlayıp sıkarken yaralara dehşet ve şaşkınlıkla baktı. 9 milimetrelik kurşunlar bir taraftan girmiş, öbür taraftan çıkmıştı. Diz kapağı parçalanmış, kanlı etlerin ve kıkırdakların arasından beyaz kemik parçaları görünüyordu. Frankie'nin omzu o kadar kötü değildi. Kurşun kemiğe pek dokunmadığından sadece adale yarasıydı onunki. Ronnie, Frankie ile uğraşmayı bitirdiğinde fenerini yeniden Visto'nun dizine tuttu.
Üf, kötü görünüyor Benny. Kolun da öyle, hastaneye gitmelisin. Hadi oradan sen de.
Yüzü terli ve çok beyazdı.
Beni bu kurşun yaralarıyla hastaneye götür, ilk işleri polis çağırmak olur. Polisin işe karışmasını istemiyorum, duydun mu? Kaldırın beni, götürün buradan.
Ricky ile Hector ne olacak?
Siktir et, oldukları yerde kalsınlar. Kendi hataları, herife haklasaydılar. Eve yayan dönsünler.
Frankie ve Ricky onu Chrysler'e taşır ve arka kanepeye yerleştirmeye çalışırlarken küfretti.
Defolup gidelim buradan, acele edin.
Nereye beni?
Kente, beni o özel kliniğe götürün. O boktan kasabın kızlarımdan bazılarına baktığı kliniğe.
Rothstein'a mı? O estetik ameliyatlar yapıyor beni. Meme işleri filan.
Ne olmuş? Doktor değil mi? Dedi Visto. Kan kaybından ölmeden hemen gidelim buradan.
69. Washington DC 17-15. Kursk, Hoover binasına 3 blok kala taksiden indi ve 10. caddede yürümeye başladı. Öğleden sonrayı Suslov'un telefon edeceği umuduyla DC'de amaçsızca dolaşarak geçirmişti. Neredeyse 18 saattir hiçbir şey yemediğini hatırlayıp bir sandviççiye girdi. Salata ve salamlık kocaman bir sandviç ısmarladı, 2 fincan koyu kahve içti. Kendini sokaklarda karşılaştığı insanların yüzlerini incelemekten alamıyordu. Anneler ve babalar, okul çocukları ve gençler, pusetlerdeki bebekler, evsiz dilenciler, taksi şoförleri, polis memurları, hayatları hala tehlikede olan yüz binlerce kadın, erkek ve çocuktan bir kısmı. Gerçek dışı bir duyguydu. Onlardan saklanan korkunç gerçeği, onları bekleyen acımasız ölümü biliyor, yine de kimseyi uyaramıyordu. Nikolay nasıl olur da böyle korkunç bir komplonun içinde olabilir, bunca masumun öldürülmesine karışabilirdi? Nasıl? Kursk hafızasını yokluyor, anlamaya çalışıyordu. Ama ne Gorev'in uzak geçmişinde ne de karakterinde cevap oluşturabilecek bir belirtiye rastlıyordu. Beynini kemiren bir soru daha vardı. Bir mucize olur da Nikolay'la yeniden karşılaşırsa onu öldürebilecek miydi? Kursk, arı kovanı gibi işleyen Hoover binasına girdi. Sıkı güvenlik aramalarından geçti, misafir kimliği uzun uzun incelendi. Sonra da 6. kata çıktı. Büroda ne Collins ne de Morgan vardı ama Murphy oradaydı. Perişan görünüyordu.
Seni arıyorduk binbaşı. Yarım saat sonra arama emri çıkaracaktım. Nerede kaldığını sormamın sakıncası var mı?
halletmem gereken bir iş vardı.
Benim de bilmem gereken bir şey mi?
Kursk, Suslov'un bir şeyler bulup bulmadığını öğrenmeden Murphy'ye bir açıklama yapmanın anlamsız olacağını düşündü. Özel bir şey. Jack ve Lou ülkeye yasa dışı yollardan giren iki kişi hakkında bilgi toplamaya gittiler. Ama öğreneceklerinden bir yerlere varacağımızı sanmıyorum.
Murphy yığılırcasına koltuğuna oturdu. Eliyle yüzünü sıvazladıktan sonra kafasını umutsuzca salladı.
Hala bomboş bir duvara bakar gibiyiz Alexey. Bu işi zamanında çözemeyeceğiz. Bu kesin.
Sormama kızmazsan eğer, ailen var mı?
Karım ve kızım var. Neden sordunuz?
Bak, söyleyeceklerimi yanlış anlama. Bana kalırsa belki de DC'den ayrılıp kıçını kurtarmanın zamanı gelmiştir.
Beyaz Saray 21.15 6 blok ötede Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin hemen hepsinin kafasından aynı soru geçiyor olmalıydı. Kursk gibi onların önünde de bir seçenek vardı. Süre dolmadan önce başkenti terk edebilir ve bu işin bir felaketle sonuçlanmasından kurtulabilirlerdi. Kursk'tan farklı olarak başkanlarının öyle bir seçeneği yoktu. Konsey üyeleri acil durum odasında yerlerini aldıktan birkaç dakika sonra Mitch Gaines'in sorduğu soru da buydu.
''Ne diyorsun Mitch?'' diye sordu başkan.
''Washington'dan ayrılmamı mı istiyorsun?''
''Sayın Başkan, gizli servis başkanı bombanın şimdi ile sürenin dolması arasında geçecek zaman içinde kazayla ya da isteyerek patlaması durumunda sığınaktaki havalandırma sisteminin sinir gazını süzeceğinin kesin olmadığını söyledi. Size koruyucu elbise giydirip oksijen bağlasalar bile buradan canlı çıkacağınızın garantisi yok.
Ne öneriyorsun?
Süre dolmadan önce gizli servisin sizi güvenli bir yere götürmelerine izin vermenizi.
Ebu Haşim'in mektubundaki koşullardan biri Beyaz Saray'dan ayrılmamamdı.
Sizden istenenlerin hemen hepsini yerine getirdik.
Beyaz Saray'dan ayrılmakla hepinizi, bütün kenti büyük bir tehlikeye atmış olurum. Bu aşamada böyle bir şeyi düşünmüyorum.
İyi ama Ebu Haşim buradan ayrıldığınızı nereden bilebilir efendim? Gizli servis kimsenin ruhu duymadan sizi buradan çıkarabilir.
Charles Rivermont'un sesi duyuldu.
Sayın Başkan, Mitch haklı. Kimsenin haberi olmaz. Bakın, kimseyi karalamak istemiyorum. Ama hepimiz biliyoruz ki canı her istediğinde adamlarının da yardımıyla buradan kaybolan eski bir başkanımız var. Adam gece ya da gündüz bir Toyota minibüse konulup üzerine battaniye örtülerek buradan çıkarılıyor. Sonra da geri getiriliyordu. Bütün bunlar adı lazım olmayan genç bir hanımla gizlice buluşması için yapılıyordu.
O da korkunç gerginlik içindeki herkes böyle bir anı bekliyormuşçasına asabi kahkahalarla sarsılırken başkan hafifçe gülümsedi. Çevresindeki yüzlere bakarken kuşkulu dört kişiye özellikle dikkat etti. Charles Rivermont, Mitch Gaines, General Horton ve Bob Rapp. Rivermont da dahil her biri yapılan espriye gülüyordu. Başkan inanmakta zorlanarak düşündü. İçinizden biri hain.
Eğer hain Charles Rivermont ya da Mitch Gaines ise Beyaz Saray'dan ayrılmasını neden istesin? Sözünü tutup tutmayacağını denemek, sonra da onu ihbar etmek için mi? Yoksa kendi üzerindeki kuşkuyu başka yöne çekmek amacıyla mı? Ne olursa olsun Beyaz Saray'dan ayrılmaya niyeti yoktu. Üstelik birisi onu ihbar edecek diye değil. Ebu Haşim'in isteği olsun olmasın, Beyaz Saray eviydi onun. Bir alçak gibi kaçıp milyonlarca Amerikalıyı kaderleriyle baş başa bırakamazdı.
Bir gerçeği daha anladı. Haini bulması bile Washington'u içinde bulunduğu beladan kurtaramayacaktı.
Özür dilerim ama bu iş sona erene dek benim yerim burası. Bu kararım kesin. Şimdi isterseniz devam edelim. Konuşmamız gereken acil konular var.
Chesapeake 23.15 Gore ve Carla yazlık evin garaj yoluna saptılar. Muhammed Raşit verandada göründü ve Gorev inerken minibüse yaklaştı.
Nasıl geçti?
İyi.
Bir şey yapmaya kalkıştılar mı?
Kalkışmazlar mı? Diyerek Gorev olanları anlattı. Raşit iyice huzursuzlandı.
Bu anlattıkların başımıza büyük dert açabilir.
İşte burada yanılıyorsun. Gerçekten de polise gidip
birilerine polis üniformaları ve silah sağladığını söyleyeceğini mi sanıyorsun? Söylerse kendini Kodes'e attırır. Visto herhangi bir kaçakçı gibi hesabını kendi yapacak, polise filan gitmeyecek. Yeterince zamanımız var. Bizi aramaya çıkacak kadar iyileştiğinde çoktan uzaklaşmış olacağız. Onu vurman şart mıydı? Onun anlayacağı tek cevap kurşun. Eğer kararlılığımı göstermemiş olsaydım, bu gece peşimizi bırakmaz, bizi izlemeye devam ederdi. Bundan eminim. İzlemediğini nereden biliyorsun? Arka yollardan geçtik. Her kilometrede durup arkamıza baktık. Peşimizde kimse olmadığından eminim. Raşit incelemek üzere minibüse binerken hala huzursuzdu. Tam istediğimiz gibi. Diğer şeyler nerede? Arkada. Göreceksin, hepsi düzgün. Visto bu konuda sözünü tuttu. Raşit minibüsün arkasına dolanıp kapıyı açtı. Elindeki kalem fenerin ışığında bavulları, karton kutuyu inceledi. Gördüklerinden tatmin olmuştu. Güzel, her şey tamam gibi. Yine de bu olanlardan sonra tümüyle rahat değilim Gorev. İçimden bir his, tehlikeli sulara girdiğimizi söylüyor. Bak Raşit, o koşullar altında yapmamız gerekeni yaptık. Minibüsü kullanıp kullanmamak sana bağlı. Raşit homurdanarak çenesiyle garajı işaret etti. Minibüsü garaja sok. Araba ne olacak? Raşit anahtarları almak için elini uzattı. Daha sonra ihtiyacım olacak. Niçin? Bu beni ilgilendirir, dedi Raşit kabaca. Bu arada siz de malzemeyi hazırlayıp vaktiniz varken biraz dinlenin. Son dakikada bir aksaklık çıkmayacağını düşünürsek öğleden çok önce buradan ayrılmış olacağız. Washington DC 17:55. Cep telefonu titrediğinde Kursk büroda yalnızdı. Binbaşı, benim Suslov. Evet Suslov. İstediğinizi yaptım. Önce büyük isimleri aradım, sonra da listede aşağılara kadar indim. Bir tepki aldın mı? Evet, çoğu düşmanca. Mafyanın sert çocukları benim gibilerin çok soru sormasından pek hoşlanmaz. Özellikle de sorular FSB adına soruluyorsa. Hatta içlerinden biri beni köstebek olmakla suçladı. Bir şeyler öğrenebildin mi Suslov? Bir bok öğrenemedim. Hepsi de aynı şeyi söyledi. Gorev denilen o adamın adını duymamışlar. Neden bahsettiğimi anlamıyorlarmış. Telefon edeceğin başka isimler olmalı. Kursk, inan bana hepsini denedim. Benimle ilgili dosyayı yok etmek istemiyorsunuz herhalde. Peki tamam ama bilin ki elimden geleni yaptım. Onun için bana bir iyilik edin binbaşı. Sizinle konuşmak istemiyorum. Siz de beni bir daha aramayın. Ben boynuma bir araba lastiği geçirilmesini istemiyorum. Telefon kapandı. Kursk telefonunu umutsuzca kapadı. En yakın masaya doğru yürüdü. Midesinde şiddetli bir kasılma hissediyordu. Hiçbir sonuca ulaşamamıştı. Orada durdu, pencereye dönüp aşağıya, polis barikatlarına ve soğuk sokaklardaki yayalara baktı. Karısı ve kızını düşündü. Küçük Nadia'nın bıraktığı, mutfak musluğunu onarmasını söyleyen notu, notun etrafına pembe ispirtolu kalemle çizdiği çocuksu kalpleri ve çiçekleri, onlarca öpücüğü hatırlayıp gülümsedi. Son günlerin bitkinlik veren, koşuşturma dolu kargaşasında ailesine telefon etmeyi düşünememişti. Lydia'yı özlüyor, Nadia'yı özlüyor, onları görmek için yanıp tutuşuyordu. Onlara hemen telefon edecekti. Belki de Murphy haklıydı. Belki de Washington'dan ayrılmanın zamanı gelmişti. 45. ayrımın sonu. Sayfa 543. Devamı 46. ayrımda.